Ayrım 38.
Oysa Cervantes'ten bu yana roman pratiğinin sergilediği yöneliş metoniminin anlatının yalnızca bir doğrultusu olduğu, en az onun kadar güçlü diğer doğrultusununsa metaforik arayış olduğudur. En baştan çıkarıcı romanlar birbirine ters bu iki akıntının girdabında yazılmıştır. Yokluk teorisyenlerinden Jacques Lacan'ın Freud'u yeniden yorumlarken imgesel düzenle simgesel düzen arasında yaptığı ayrım, postmodern eleştiri kuramı için cazip ipuçlarıyla doluydu. Lacan'ın mimesis tartışmalarına katılması, Edgar Allan Poe'nun The Purloined Letter, çalınan mektup öyküsünde, herkesin peşinde olduğu fakat içeriğini hiç öğrenmediğimiz bir mektubun neyi temsil ettiğini anlattığı seminerle gerçekleşti. Dipnot: Seminar on the Purloined Letter, çeviren Jeffrey Mailman, Yale French Studies, 48, 1972, 39'dan 72'ye. Lacan'a göre mektubun açıklanmayan metni, kayıp, eksik metin, her insanın bilinçaltındaki imgesel düzene dönme arzusunu temsil ediyordu. Mektup yalnızca bu düzende yaşanabilecek, dilsiz bütünlük özleminin ve kavuşmanın olanaksızlığının göstergesiydi. Bir anlamda tüm şiir ve edebiyat, metinsellik buydu. Dilin dile getirmeye çalıştığı dilsizlik özlemiydi. Yazılmış her metin yitmeyi, kaybolmayı ve bu yitişle dilsizliğe dönmeyi arzuluyordu. Yazının mimetik güzergahı, tamamlanamayacak, bitmemiş ve bitmeyecek temsil çabasının yinelenmesiydi. Her eksik metin, bitmemiş, ucu açık bir metafor, diğer bir deyişle metonimiydi. Bütün insanlar gibi yazarlar da dille tanışmadan önceki bütün ve parçalanmamış duruma dönmeyi arzuluyorlardı. Dipnot: Lacan, arzu nesnesine kavuşma saplantısı fikrini, Freud'un ana arayışını dile getirdiğini söylediği, çocuğun Ford da oyunundan esinlenerek geliştirdi. Bakınız Freud, Beyond the Pleasure Principle, Complete Psychological Works, 18, sayfa 1'den 64'e. Parçalanma ya da özneleşme sürecinde dil nesne ile bağlantıyı kuran araçtır. Dolayısıyla dil bütünden bu travmatik kopuşun ayrılmaz bir parçası olarak özneye dışarıdan öteki ile birlikte gelir. Lacan'a göre dil gerçeği yapar dendiğinde kastedilen budur. Dil çocuğu özneleştiği anda anadan ayıran babanın dilidir. Hiçbir zaman öznenin kendine ait olmayacak dışsallıktır. Kısacası çocuk özneleştiği anda dile düşmüştür. Özne olarak betime muhtaç, dile hapsolmuş bir varlıktır. Dilde bulduğu ise yitirdiği ana değil, babanın kanunudur. Özneye bitirme, tamamlama, anlamlandırma emri verir bu kanun. Ucu açık anlamları kanun dışına atar. İşte Lacan'ın Poe'nun öyküsünü yorumlayışına göre eksik, gizli, okunmamış metinler bir anlamda yazarların bu emre direnişidir. Bitmeyecek bir yazma arzusu, kavuşulmayacak bir dilsizlik ve ana arzusuyla örtüşür. Bu narsisist arzudur ve herkes kadar, hatta belki herkesten de çok, yazarlar bu arzunun pençesindedir. Lacan'a göre narsisizm, insan gerçeğinin indirgenemez ve zaman ötesi durumudur. Yazında metonimi, yani tamamlanmamış anlam göstergeleri yoluyla bu durumu sergiler. Dipnot: Dilin narsisist temsil işlevi ve Lacan'ın çalınan mektup okumasının yöntemsel açılımları için bakınız John P. Muller ve William J. Richardson, The Purloined Poe, Lacan, Derrida and Post-Structuralist Reading, Baltimore, 1988. Peki eksik metinler yoluyla mimesis ve antimimesis arasında kurduğu bu gerilimde Cervantes'in, daha doğrusu Don Quixote'nin durduğu yer neresidir? Dipnot: 1605 Don Quixote'sinde mimesis anlatıya egemendir. Buna uygun olarak da Don Quixote, kötü edebiyatın beynini sulandırdığı bir budala olarak çizilir. Çerçevesini bir yandan günlük yaşamın, bir yandan da edebiyatın oluşturduğu bu anlatı, yalnızca metinsel olanla yaşamsal olanı karşı karşıya getirmekle kalmıyor, mimesis sorunsalını bir adım öteye taşıyarak bütün anlatı biçimlerini ironize ederken, o biçimlerde anlatılmış aşk, sadakat, kahramanlık, sınıf, gerçeklik gibi kavramları da sorgulayıp yeni tanımlar getirilmesi gerektiğine dikkati çekiyordu. Lukács'ın daha sonra yazacağı gibi gününün anlatı türleri ona yetmediği için bütün bu türleri kullanıp buruşturup bir tarafa bırakıveriyordu. Lukács, The Historical Novel, çeviren Hannah Mitchell ve Stanley Mitchell, Middlesex 1962, sayfa 289'da şöyle der. Daha önce her türün gerçeğin bir yansıması olduğunu, türlerin ancak ve ancak tipik ve genel yaşam gerçeklerini yansıttığını, ama bu gerçekler değiştikçe eski türlerin yerini yeni türler aldığını göstermeye çalıştık. Belli bir biçim demek olan tür, yaşamın belli bir gerçeğine dayanır. Drama, tragedya ve komedya ikiye ayrılmışsa eğer, bunun nedeni bazı yaşam biçimlerinin yansıtılması için bu iki türün gerekli hale gelmiş olmasında aranmalıdır. Ama 1615 Don Quixote'sinin budalası, 1605 Don Quixote'sinin budalasından çok farklıdır. Bizatihi budalalık ikinci Don Quixote'de sorunsallaşır. Bunun ilk işaretleri kitabın başındaki delilik teması üzerine varyasyonlarından bellidir. Unutmayalım ki 1605 Don Quixote'sini mimesis öneren bir ön söz başlatmıştı. 1615 Don Quixote'sini delilik konusunda sorular öne süren bir ön söz başlatır. Buna uygun olarak da 1615 Don Quixote'sinde anlatı çok daha fazla içine kapanır. Bu kapanışı kitabın başında zırhı yüzlerce küçük ayna ile kaplı Aynalar Şövalyesi verir. Ayna artık birinci kitaptaki gibi mimesis metaforu değil, antimimetik bir metonimidir. Anlatı narsisist bir yönelişe girmiştir. Bakınız Linda Hatch'ın Narcissistic Narrative, The Metafictional Paradox, Waterloo, Ontario, 1980 ve Robert Alter, Partial Magic, The Novel as a Self-Conscious Genre, Londra ve Berkeley, 1975. Öyle ki anlatan ses bu yönelişi izleyerek iyice kaygan, karışık, sallantılı bir biçimde sürer. Hemen her bölümün başında kimin konuştuğu belli olmayacak bir biçimde Seyit Hamit anlatısına müdahale vardır. Bakınız yukarıdaki okurlar ve yazarlar bölümü. Bir kez yazının en önemli sorusunu, gönderimi yani referans sorununu tartışır. Gerek epistemolojik gerekse psikolojik eksende bu soruyu bütün boyutlarıyla irdeler ve anlatının ayrılmaz parçası haline getirir. Bütüncü bir anlam sistemine, mutlak bir gerçeğe ve kusursuz bir dünya görüşüne erişmenin olanaksızlığını ortaya koyduktan sonra kendi mütevazi seçimini yapar. Tartışmaya açık da olsa bir dizi değer ve yargı önerir. Bir kez iyi edebiyat nedir, kötü edebiyat nedir bu soruyu yanıtlar. Kitapta edebiyat kurumu tüm boyutlarıyla yer alır. Popüler kitaplarıyla, eleştiri geleneğiyle, okuruyla, iyi ve kötü, popüler ve popüler olmayan, namuslu ve sahtekar yazarlarıyla, basım evleriyle, türleriyle edebiyat oradadır. İkincisi yaşamı üstün tutar. Yaşam sanatı değil, sanat yaşamı taklit etmelidir. Yaşamın sanatı taklit etmesinden olsa olsa Maymunlar Ülkesi'nin Maymun Prensesi Mikomikona'nın giriştiği oyunlar cinsinden maymunluklar, Aynalar Şövalyesi'nin içinde kaybolduğu yalanlar ve küçük hesaplar, Dük ve Düşes'in sorumsuzlukla sergilediği cinsten zalim oyunlar çıkar. Akıllılık ve delilik ancak yaşamın sürekli sorgulanmasıyla belirlenebilecek kategorilerdir. Nasıl sanat klişeleşip çağını yansıtmaktan uzak düşünce komikleşirse, akıl da gelenekselleşip tutuculaşır. O zaman delilik daha akıllı ve geçerli bir pozisyon olabilir. Kurallara bağlılığı, paslı zırhı, sıska atı, karton miğferi ve kusturan iksiriyle tutuculuğun ve deliliğin simgesi olarak görebileceğimiz Don Kişot, eşitlikçiliği, adil hükümdar ve adil yönetim kavramı, suç ve ceza hakkındaki düşünceleriyle gerçek aklı ve ilericiliği temsil eder. Don Quixote'nin yazarı Cervantes, adıyla sanıyla, yazdığı eserlerle anlatının içinde yer alır. Adeta bu yazdığı metnin varlığından, anlam göndermelerinin olup olmadığından, bu anlamların benim anlamlarım olup olmadığından, yarattığım kişilerin kimliklerinden ve bu kitabın iletmek istediği mesajın geçerliliğinden kuşku duyalım. Bunların hepsini hiçleyelim. Ama bunu yazan Miguel de Cervantes Saavedra'yı yok sayabilir miyiz? Diye Kartezyen bir soru sorar. Cervantes'in genç çağdaşı Descartes'ten önce dile getirdiği bu kuşku, çağın belirgin sorularından biridir. Rönesans'ta bilimle kuşku el ele yürür. Ama bilim ve onun ürettiği bilgi de kuşku nesnesi olmuştur. Bilginin kudret olduğunu Michel Foucault'dan çok önce Rönesans yazar ve düşünürleri ilan etmiştir. İlk fark edenlerden biri çağdaş bilimin kurucularından sayılan Francis Bacon'dı. Nam et ipsa scientia potestas est. Zira bilgi bizzat erktir. Dipnot: alıntılandığı yer Harry Levin, The Overreacher, Boston 1952 sayfa 108. Onu ünlü hümanist uyarısıyla Rabelais izledi. Science sans conscience n'est qu'une destruction de l'âme. Vicdansız bilim ruhun ölümüdür. Dipnot: François Rabelais, Gargantua et Pantagruel, Paris 1962, 2, 8. Ve Shakespeare'de olduğu gibi kuşku hep bilimle iç içe durur. Dipnot: William Shakespeare, Hamlet, The Prince of Denmark, Complete Works yayını hazırlayan Alfred Harbage, Baltimore 1969, sayfa 933'ten 74'e. Hamlet, Ophelia'ya yazdığı mektupta her şeyden kuşkulanabileceğini fakat aşkından kuşkulanmaması gerektiğini söylerken çağının astronomi dilini kullanır. Doubt thou the stars are fire, doubt that the sun doth move, doubt truth to be a liar, but do not doubt I love. 2.2 116'dan 119'a. Yıldızların ateşinden kuşku duy, güneşin hareketinden kuşku duy, gerçeğin doğruyu söylediğinden kuşku duy ama sevgimden kuşku duyma. Gene de yazın metninin yalnızca kendine mi, yoksa kendi dışında bir gerçekliğe mi, tarih, yazar, doğa, insan gibi gönderme yaptığına ilişkin kuşkulu soruya Cervantes'in yanıtı yalındır. İkisine de. Bunu kanıtlamak için diller ve türler savaşının sürüklediği yanılsamalar dünyasının karşısına insan bedeninin fiziksel zevk ve acılarını Sancho'nun yediği tüm yemek ve dayaklarla çıkararak dilin dışında da bir gerçeklik olduğunu göstermekten bıkmaz. Peki yazar ve okurun uğraş alanı sınırlı mıdır? İster yazar ister okur rolünde kendini edebiyatçı olarak tanımlayan kişinin etkinliğini sınırlayacağı alan nedir? Böyle bir sınır yoktur. Yazar da okur da insana ait aklının erdiği, gücünün yettiği her soruyu sormak yetkisine sahiptir. Bu soruların yanıtları edebiyat metninin kendisi gibi gizli ve açık, ön ve art metinler üretir. İster yazar ister okur rolünde olsun, edebiyatçı kendisine biçem ya da bağlam diye sunulan tanımlanmış, tüketilmiş metinlere, bunlar ister bir yazın metninin edebi yorumu, ister nitelendirilmiş tarihsel dönemler olsun, kuşku ve merakla bakar. Yorumlanmış bir yazın metni tüketilmiş midir sorusuna yanıtı her zaman hayırdır. O zaman mimesis sorusu belki de şöyle sorulmalıdır. Yazın metinleri elbette insana ilişkin bir ya da birçok gerçeği temsil eder. Ama temsil ettikleri bir çırpıda açıklanacak türden çelişkisiz, bütün ve tutarlı değildir. Belki de sorun temsilin, resim, misal, emsalin, tutarlı, gerilimsiz, çelişkisiz olması gerektiğine ilişkin olan varsayımdır. Don Quixote'de Miguel de Cervantes Saavedra, yazın metninin temsil işlevini yadsımaz. Ama temsil edilen şeyin toplum, insan, doğa, insan ilişkileri ve elbette metnin kendisi, karmaşık, gerilimli, muğlak ve tutarsız olabileceğini yinelemekten bıkmaz. Mimesis ve harmonyanın ardında fokur fokur kaynayan bir başka metin gizlidir hep. Biçimsiz, uyumsuz ve dinamik. Bu dinamizmi yok etmek, yazıya son noktayı koymak yazarın bile elinde değildir. Don Kişot akıllanarak iyi bir Hristiyan gibi ruhunu teslim ettikten sonra besbelli huzura kavuşur. Ama yazarı huzura kavuşmaktan uzaktır. Bu yüzden kitabı bitirmeyen şu satırlar yazarın kalemine tembihleridir. Ve akıllı Seyit Hamit kalemine dedi ki, "Ey benim iyi mi kötü mü yontulmuş olduğunu bilmediğim tüy kalemim. Seni bu telin ucunda, bu askıya asacağım, burada kalacaksın. Kibirli ve düzenbaz tarihçiler seni kirletmek için bu askıdan indirmedikçe çağlar boyunca yaşayacaksın. Ne var ki sana yaklaşırlarsa onları ikaz edebilir, dilin döndüğünce dersin ki, yavaş olun alçaklar, dokunmasın kimse sakın, çünkü benim bu düello, saygıdeğer büyük kral." Don Quixote sadece benim için, ben de onun için yaratıldık. O yapabildi, ben yazabildim. Sadece ikimiz birbirimizle beraber olabiliriz. Benim yiğit şövalyemin kahramanlıklarını kaba yontulmamış deve kuşu tüyüyle yazmaya cüret eden, bir daha cüret etmeye kalkabilecek sahte Tordesillaslı yazar bozuntusuna rağmen, bu onun omuzlarının taşıyabileceği bir yük, onun donuk hayal gücünün harcı değil. Olur da kendisiyle tanışırsan söyle ona, Don Quixote'nin yorgun, artık çürümüş kemiklerini mezarında rahat bıraksın. Ölümün bütün yasalarını çiğneyip onu eski Kastilya'ya götürmeye kalkmasın. Gerçekten üçüncü bir sefere çıkmasına imkan olmadan, boydan boya uzanmış yatmakta olan mezarından onu kaldırmasın. Onca gezgin şövalyenin çıktığı onca seferi alaya almak için, onun yaptığı iki sefer yeterlidir. Bu iki seferi hem burada hem de yabancı krallıklarda duyan herkesin takdirini toplamış, hayranlık uyandırmıştır. Sen böylece Hristiyanlık görevini yerine getirmiş, seni sevmeyene iyi nasihat etmiş olursun. Ben de yazdıklarının meyvesini bütünüyle istediği şekilde toplamış ilk kişi olmak şerefine erişirim. Çünkü benim tek isteğim, şövalye kitaplarının uydurma saçma öykülerini insanların gözünden düşürmekti. Benim gerçek Don Quixote'min öyküleri sayesinde tökezlemeye başladılar bile. Hiç şüphe yok sonunda yere kapanacaklar. Vale 2.74 Dipnot Badinjani, anlatıya Vizcayalı macerasından itibaren dahil olduğu için Don Quixote'un yalnızca iki seferinden söz ediyor. Birinci seferi bilse de kendi anlatısına dahil olmadığı için onun yazarlığı konusunda bir iddiada bulunmuyor. Kitabı bitiren bu sözler ilk bakışta tıpkı Don Quixote'un alçak gönüllülükle ölümü kabul etmesi gibi, yazarının da alçak gönüllülükle amacına ulaştığını söyleyip kalemi bıraktığı izlenimi verir. Ama bu alçak gönüllülüğün ardında bir iddia, bir meydan okuma sezmemek mümkün değildir. Don Quixote'un serüvenlerini yazmaya artık hiçbir başka kalem kalkışmamalıdır çünkü zaten yapamazlar. Yazar oldukça kıskanç bir yazardır. Don Quixote benim için, ben de onun için yaratıldık derken, öyküsüne son noktayı koyma yetkisini de talep etmektedir. Ama yazın geleneği bu konuda muhteşem bir çelişkiye dayanır. Ancak kötü metinler bitebilir çünkü unutulurlar. İyi bir yapıt, yazarının niyeti ne olursa olsun bitmez. Nitekim sanki Cervantes'in bu çağrısına inat, Don Quixote yalnızca bir ilham kaynağı olmakla kalmamış, ona devamlar yazılmaya devam edilmiş ve edilecektir. Luigi Pirandello'nun Altı Karakter yazarını arıyor, Italo Calvino'nun Bir Kış Gecesi Eğer Bir Yolcu, Jorge Luis Borges'in Don Quixote yazarı Pierre Menard, Orhan Pamuk'un Beyaz Kalesi gibi yapıtlar, Mahzun Yüzlü Şövalye'nin Montiel Ovalarını aşarak serüvenlerini sürdürdüğünü gösteren devam öyküleridir. Ama bunlardan en ironik olanı kuşkusuz Don Quixote'nin yazarını en çok kızdıracak olan devam öyküsüdür. Bu Le Sage'ın Cervantes'in Don Quixote'sine değil de Cervantes'i çok kızdıran sahtekar Avellaneda'nın Don Quixote'sine yazdığı devam öyküsüdür. Dipnot: Le Sage'ın yazdığı devam için bakınız Maurice Bardon, Don Quixote en France au 17e et au 18e siècle. Paris 1931 sayfa 146. Romanın tarihi artık bize kanıtlamıştır ki eğer Don Quixote bir dördüncü sefere çıkıp da haksızlıkları düzeltmek, zayıfın yardımına koşmak, altın çağı geri getirmek ve Dulcinea del Toboso'ya kavuşmak için dünyayı arşınlasaydı, gittiği her yerde bitmemiş öyküsünün devamına rastlayacaktı.